Ayrım 16.
Sofrada karşı karşıya yalnız kaldılar. Yemek saati başından sonuna kadar sessiz geçti. Ne Seniha söyletmek lüzumunu, ne Hakkı Celil söylemek ihtiyacını duydu. Her ikisi de dalgın ve mahzundu. Genç adam giderken dedi ki, "Yarın tekrar cepheye dönüyorum. Allah'a ısmarladık." Ve genç kız ona öpsün diye elini uzattı. Seniha ile Hakkı Celis'in son mülakatlarından 15 gün sonra bir akşam Servet Beyler'de düğün gecesini andıran mutantan bir ziyafet oldu. 20-25 kişilik uzun bir sofra baştan aşağı çiçeklerle donanmıştı. Erkekler smokinli, kadınlar dekolteydi. Yalnız iki Türk ve Alman zabiti seferi elbiseleriyle gelmişlerdi. İki Türk zabitinden biri Seniha'nın yeni sevdalılarındandı. Bu ince, uzun bir erkanı harp kaymakamıydı ve Suriye'den henüz avdet etmişti. Siyah kadife renginde gözlerini bir dakika olsun genç kızın üzerinden ayırmıyordu ve genç kız onu herkese kısaca Azmi Bey diye tanıtıyordu. Fakat bazı samimi dostlarına yavaşça Azmi Bey nişanlım diyordu. Piyanoda mütemadiyen biri çalıyordu ve kalabalık büfenin önünden ayrılmıyordu. Bu ziyafette Seniha'nın dostlarından hemen hiçbiri yoktu. Ne Belkıs Hanım, ne Nuriye ve ne Yire Hanımlar davetliydiler. Servet Bey'in haremi Sekine Hanım da bir haftadan beri ölüm halinde olan babası Naim Efendi'nin yanındaydı. Biçare adamın can çekişmesi uzun sürmüştü. Nitekim Servet Bey'in misafirlerinden biri ona, "Kayınpederiniz nasıl?" diye sorduğu vakit o epeyce gülmüş. "Ma tesüf, hala ölmedi. Biçare adam bir türlü Azrail bile alıp götürmek istemiyor," demişti. Servet Bey'in işleri son zamanlarda epeyce yoluna girdiği için sekerattan, can çekişme ve ölümden bahsederken bile neşesini muhafaza etmektedir. İşte neredeyse iki seneden biridir ki gece gündüz iş adamlarıyla düşüp kalkıyor, nazırların yanına girip çıkıyor ve koltuğunun altında yazı makinesiyle yazılmış deste deste projelerle zengin yabancıların peşinde dolaşıyor, akşam eve dönünce karısının kulağına eğiliyor ve diyor ki, "Para yapmalı, para yapmalı ve bir an evvel kapağı Avrupa'ya atmalı, başka türlüsü çıkar yol değil." Bununla beraber Servet Bey'in ne kadar para yaptığı henüz belli değildi. Zira geniş iş projelerinden hiçbirisinin ne muvaffakiyete erdiği ne de bir vagon ticareti yaptığı görülmedi. Vakıa harbin ikinci yılından itibaren yaşayışına bir harp zengini şatafatını verdi. Fakat bu şatafatın nereden, hangi yollardan hasıl olduğunu bilenler gözlerini kırpıp bıyık altından gülüyorlardı. Nitekim bu akşam şerefine ziyafet çekilen zat son şeker vurgununu vuranlardan gayet mühim bir tüccardı. Servet Bey bunun şeriki olduğunu söylüyordu. Lakin işin iç yüzünü bilenler bu şeker tacirinin gözlerini Seniha'dan hiç ayırmayan Kaymakam Azmi Bey'in rakibinden başka bir kimse olmadığını pekala görüyordu. Vaka Servet Bey'le herkesten uzak bir köşeye çekilmiş gayet ciddi bir tavırla işten konuşuyorlar. Ara sıra ceplerinden bir uzun kağıt çıkarıp tetkik ediyorlar ve sigara paketlerinin arkasına bir takım rakamlar çiziyorlardı. Fakat şeker tacirinin yüzüne dikkatle bakanlar derhal seziyorlardı ki biçare adam bir mengeneye sıkışmış kalmış gibidir. Gözleriyle etrafında bir kurtuluş çaresi arıyor ve arada bir yerinden kalkıp büfeye doğru gittikçe geniş bir nefes alıyor. Derhal Seniha'nın yanına yaklaşıyor. Bıyıklarının üstünde son içtiği kadehin bıraktığı nemle dudaklarını genç kızın göğsüne uzatır gibi konuşmaya başlıyordu. Her davranışından anlaşılıyordu ki bu adam işten daha ziyade kadınla alakadardır. Nitekim büyük şeker tacirinin bu halini uzaktan tetkikle meşgul Kaymakam Azmi Bey, silah arkadaşı binbaşı Hüsnü Bey'e yaklaşıp, "Hele şuna bak, hele şuna bak, neredeyse kızcağızı yiyecek," diyordu. Sonra hiddetle başını sallayarak, "Biz bu alçaklar için mi harp ediyoruz? Bunlar yesin içsin, göbekleriyle yanaklarını şişirsin diye mi?" Arkadaşı cevap veriyordu. "Ne yaparsın? Diyorlar ki her yerde böyleymiş. Cephelerin arkasında bir alay hırsız varmış. Düşün Almanya'da bile." Azmi Bey sinirli bir tavırla Hüsnü Bey'in sözünü kesiyordu. "Almanya'da bile. Lakin azizim orada para yapanlar böyle ciğeri beş para etmez adamlar değildir. Çekirdekten yetişmiş iş adamlarıdır. Parayı yaparlar, tutmasını da bilirler. Fakat bunun gibiler, bunlar yaptıkları işin farkında bile değildirler. Yarın farkına bile varmaksızın ellerine servet namına ne geçtiyse hep birden kaybediverecekler. Görürsün." Mütemadiyen piyano çalınıyordu ve bir Alman zabiti ortada dolaşıyor, sık sık kadınları dansa davet ediyordu. Azmi Bey ile Hüsnü Bey konuştukları esnada bu Alman, büyük şeker tüccarıyla ayakta duran Seniha'ya yaklaştı ve mihaniki bir reveransla onu dansa davet etti. Hüsnü Bey Azmi Bey'e, "Vallahi şu Avrupalılar başka şey," dedi. "Bak kızın ne nezaketle herifin elinden aldı." Azmi Bey bıyıklarını ısırdı. "Adam sen de, Almanya'da da nezaket olur muymuş?" Zavallı Azmi Bey ancak yemeğe oturdukları zamandır ki geniş nefes aldı. Zira Seniha'nın sol tarafında ta yanı başında oturdu ve onu kendi sohbetine rağm etmesini bildi. Büyük şeker tüccarıyla Alman zabitinin yerleri ise Servet Bey'in yanında karşılarına düşmüştü. Seniha bazen insanları tabiatlarına göre idare etmesini bilirdi. Nitekim bu vaziyette Azmi Bey'in kıskançlığı biraz sükunet bulmuş ve şeker tacirinin arzusu daha ziyade artmış bulunuyordu. Diğer misafirlerini de aşağı yukarı arzularına göre oturtmuştu. Yalnız biçare Hüsnü Bey ihmale uğramıştı. Zira sofranın ta bir ucunda çirkin bir kadınla akşamdan beri bir tek kelime konuşmayan ve hiç kimseyi dinlemez görünen acayip bir adamın arasına düşmüştü. Ve uzaktan uzağa diğerlerinin konuşmalarıyla meşgul olmaktan başka yapacak bir şey bulamıyor, herkesin sözüne kulak kabartıyor ve bazen kendisine hiçbir şey sorulmadığı halde yüksek sesle başkalarının bahsine karışıyordu. Nitekim yemeğin sonuna doğru Seniha birdenbire Azmi Bey'e eğilip de "Nasıl öldüğünü arkadaşınız görmüş, öyle mi?" diye sorduğu vakit Azmi Bey "Evet yahut hayır" demek fırsatını bırakmayarak hemen söze atıldı. "Evet hanımefendi, gözlerimle gördüm, gözlerimle," dedi. "Benim elimde, benim kucağımda teslimi ruh etti. Bir esvabım vardır ki onun üstünde hala kanının lekeleri duruyor. Pek çok kahramanca ölenler gördüm. Fakat bu büsbütün başka bir şeydi. Biri omzunda, biri de ta göğsünün ortasında 3 yarası vardı. Vurulurken görmedim. Lakin görenler söylüyorlar. O gün anafartalarda ilk süngü hücumunu yapanların arasındaymış. Kurşunu ilk defa sağ kolundan yemiş. Hiç sesini çıkarmamış. Bir saniye bile tevakkuf etmemiş. Duraksamamış. Derhal silahını sol eline almış, yürümüş. Bu sefer omzundan vurulmuş ve yere yuvarlanmış. Fakat çok geçmemiş, bir de bakmışlar ki iki kollarını göğsü üstüne kavuşturmuş, düşe kalka koşanların arasından geliyor. İşte zannederim bu sırada son kurşunu yemiş. Kolundaki ve omzundaki yaralar ehemmiyetsizdi. Fakat göğsünün ortasından giren bir kurşun, alimallah kaburga kemiklerini parçalayarak sırtından çıkmıştı. Seniha bir tarafı sancımış gibi yüzünü ekşitti ve deminki suali sorduğuna pişman önüne baktı. Hüsnü Bey devam etti. "Bu çocuğun sizin akrabanızdan olduğunu biraz evvel Azmi Bey'den öğrendim ve iki kat müteessir oldum. Kendisini kim bilir ne kadar severdiniz. Ben müddeti hayatımda bu kadar vakur, bu kadar kibar bir genç daha görmedim. Lakin nedendir bilmiyorum. İçimize girdiği ilk günden beri fevkalade mamum ve düşünceli bir hali vardı. Ekseriya siperde yanında bulunanlar diyorlardı ki en büyük emeli şehit olmakmış. İkide bir de yarı beline kadar siperden dışarıya çıkarmış. Halbuki siperden dışarıya serçe parmağınızı bile çıkarmaya gelmez. Hemen kurşunu yersiniz." Seniha'nın sinirlendiğini hisseden Azmi Bey, arkadaşına gözünün ucuyla artık susmasını işaret etti. Fakat binbaşı Hüsnü Bey bu işaretin farkına varmadı. Akşamüstü geç vakit bir sedye içinde karargaha getirdiler. Grubun kızıllığı arasında gözlerin acayip bakışı vardı. Bu gözler arka taraflarında suni bir alevle parlatılmış iki cam parçasına benziyordu. Benzi sapsarıydı. Mütemadiyen su istiyordu. "Yanıyorum, yanıyorum," diyordu. Fakat bu kadar ağır yaralıya hiç su verilir mi? Maazallah, bir katresi bir yudum zehir gibidir. Yanına yaklaştım, dedim ki "Suyu içersen ölürsün." O acayip gözlerle yüzüme baktı, hazin bir tebessümle güldü. "Daha iyi ya, bir an evvel kurtulurum," dedi ve bu sözü söylerken ağzının yan taraflarından pembe bir köpük aktı. Teneffüsü bir hırıltı halini almıştı. Ondan sonra hiç söz söylemedi. Yalnız gözleriyle konuştu. Gittikçe alevi artan bu gözlerle evvela korkunç ve gayri insani bir ifade vardı. Sonra yavaş yavaş o kadar tatlılaştı, o kadar insanileşti ki eğilip öpeceğim geldi. Alnını okşadım, dedim ki "Mukavim ol evladım, mukavim ol." Gözlerinde hazin bir tebessüm belirdi. "Benim yerimde sen olsan daha ziyade mukavemet gösterebilir miydin?" demek istedi. Sonra tekrar "Su!" diye yalvardı. Diğer yaralıların başında dolaşan doktora koştum. Elimle Hakkı Celis'i gösterdim, sordum. Rica ederim, eğer nasıl olsa bu çocuk kurtulamayacaksa bari ölmezden evvel bir yudum su verelim dedim. Doktor, hayır hayır katiyen, daha yarasına bakmadım, olmaz dedi. Arkama döndüğüm vakit baktım ki yavrucak gözleriyle beni takip ediyor. Biraz daha sabret, şimdi doktor sana istediğini verecek dedim. İptida korkunç olan gözleri şimdi korkuluydu. Bütün etrafında dolaşanlar kendisine bir fenalık etmeye geliyor zanneder bir tavrı vardı. Ürkek ürkek bakınıyordu. Yalnız gözleri bana dönünce tavrına biraz sükunet ve bakışlarına biraz emniyet geliyordu. Artık boğazını tıkayan hırıltılardan bir tek kelime söylemesine imkan kalmamıştı. Seniha üst üste su içiyordu. Servet Bey bu uzun ölüm tarifinden pek çok canı sıkılmış ve suratını asmıştı. Vaziyetteki soğukluğu hisseden Azmi Bey arkadaşına sussun diye hala işaretler ediyor. Fakat bir defa konuşmak fırsatını yakalayan binbaşı Hüsnü Bey artık kendinde susmak kudretini bulamıyordu. Nihayet doktor geldi. Uzun, derin ve şüpheli bir nazarla genç yaralıya baktı. Sonra başını sallayarak bana döndü. Yavaşça "Bitmiş, yapacak bir iş kalmamış." dedi. Zavallı Hakkı Celis'in gözleri doktordan bana, benden doktora gidip geliyordu. Mutlaka onun bana ne söylediğini anladı. Zira yüzüne melul bir tevekkül geldi ve gözlerini kapadı. Koştum, büyük bir maşrapa su getirdim. Bir elimle yavaş yavaş başını kaldırdım. Diğer elimle suyu dudaklarına uzattım. Hakkı Bey, Hakkı Bey, kardeşim işte su dedim. Hemen gözlerini açtı ve doğrulmak istedi. Fakat muvaffak olamadı. Başı tekrar avucumun içine düştü. Suyu yudum yudum ağzına akıtmaya çalışıyordum. Fakat ne mümkün. Su olduğu gibi dışarıya akıyor ve boğazından geçebilen birkaç yudum da biraz sonra burnundan fışkırıyordu. Seniha tahammül edemedi. Azmi Bey'e doğru eğildi. Aman ne yaparsanız yapın, arkadaşınızı susturunuz dedi. O zaman Azmi Bey yarı emreden yarı yalvaran bir tavırla arkadaşına seslendi. Azizim Hüsnü Bey yeter artık dedi. Görmüyor musunuz Seniha Hanım fazla müteessir oluyor. Böyle bir sofrada bu hazin şeyleri tekrara ne lüzum var? Bu ihtar üzerine ister istemez susmaya mecbur olan binbaşı Hüsnü Bey mahcup başını önüne eğdi. Kadınlardan bazılarının gözleri yaşarmıştı. Büyük şeker tüccarı bile biraz mahzun oldu. Filozofça başını salladı. Bu harp çok fena şey vesselam dedi. Böyle ne kadar gençler gençliklerine doyamadan gittiler. Sonra Hüsnü Bey'e dönüp azizim dedi. Lütfen bana bir gün bu çocuğun metfun olduğu yeri gösteriniz. Ona bir muhteşem mezar yaptıralım. Ve gözünün ucu ile Seniha'ya baktı. Bu civan-ı merdane fikrinin genç kız üzerinde yapacağı tesiri görmek istedi. Fakat Seniha sadece güzel ve süslüydü. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun yaşamı. Yakup Kadri 27 Mart 1889'da Kahire'de doğdu. Adı 17. yüzyıl sonlarında duyulmaya başlanan ünlü Kara Osmanoğlu ailesinden Manisalı Abdülkadir Bey ile Mısır'da evlendiği eşi İkbal Hanım'ın 1885'te doğan Zahide adlı kız çocuklarından sonra dünyaya gelen ikinci çocuklarıdır. 6 yaşında ailesiyle birlikte Manisa'ya yerleşir. İlk öğrenimini Fevziye Mektebi İptidadisi'nde tamamlar. Rüştiye'ye 2. sınıfa kadar Manisa'da devam eden Yakup Kadri 1903'te İzmir İdadisi'nde okumaya başlar. 1905 yılında tekrar ailesiyle doğduğu topraklara Mısır'a döner ve İskenderiye'deki Freresler Fransız Okulu'na kaydolur. Ve bir yıl sonra orta öğrenimini tamamlayarak mezun olur. Aile 1908 yılı başlarında meşrutiyetin hemen öncesinde İstanbul'a döner. Balkan Savaşı'na dek Kadıköy Yeldeğirmeni'nde yaşarlar. Bu arada Yakup Kadri mektebi hukuka girer. 1909 Mart'ında Faik Ali, Refik Halit, Celal Sahir, Ahmet Samim, Ali Canip ile birlikte Fecraati topluluğunun ilk toplantısına katılır. Aynı yılın Haziran ayında Resimli Kitap Dergisi'nde Nirvana adlı oyunu yayımlar. 1911 yılında 3 yıl okuduğu hukuk fakültesinden diploma almadan ayrılır. 1913'te ilk öykü kitabı Bir Serencam yayınlanır. Aynı yıl Peyam gazetesinde yazmaya başlar. 1915'te Üsküdar İdadisi'nde edebiyat ve felsefe öğretmenliği yapmaya başlar. Bu devirde Yakup Kadri, Schopenhauer, Nietzsche, Ibsen gibi yazar ve düşünürlerin etkisi altındadır ve bu etkilenme 1917'lere kadar sürer. Öyküleri çoğunlukla İkdam gazetesinde yayımlanan Yakup Kadri 1916'dan sonra bireycilikten toplumculuğa yönelir. Savaş ve seferberlik konularını işler. Mütareke sırasında ise yeniden mensur şiire döner ve Erenlerin Bağından'ı yayınlar. 1918-1919. Yakup Kadri 1916 yılında yakalandığı tüberküloz hastalığının tedavisi için İsviçre'ye, Davos'a gider. İsviçre'ye gitmeden önce girdiği Bektaşi muhiti Nur Baba romanına konu olur. 1919'da İsviçre'den döner ve İkdam'a köşe yazarlığına başlar. 1921 yılında Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde Ankara'ya çağrılır. Kurtuluş hareketini görmek ve liderleriyle görüşmek fırsatını bulması onun sosyal gerçekçiliğe dönüşünde önemli bir etkendir. 1920'de Kiralık Konak, 1921'de Nur Baba, 1922'de Okun Ucundan ve Halide Edip, Falih Rıfkı ve Mehmet Asım ile birlikte hazırladığı İzmir'den Bursa'ya adlı bir çalışması, 1923'te ise Kadınlık ve Kadınlarımız adlı eseri yayımlanır. Yakup Kadri 11 Ekim 1923 yılında Mutasarrıf Asaf Bey'in kızı Burhan Asaf Belge'nin kız kardeşi Leman Hanım'la evlenir. Aynı yıl Mardin milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer. 1926 yılında akciğerlerinin tedavisi için ikinci kez İsviçre'ye gider. Oradan Milliyet Gazetesi'ne Alp Dağları'ndan başlığıyla yayımlanan mektuplarını gönderir. Konusunu İttihatçı-İtilafçı çekişmesinden alan Hüküm Gecesi 1927'de mütareke yıllarında İstanbul'da yaşanan ahlak çöküntüsünü anlattığı romanı Sodom ve Gomorre 1928'de yayımlanır. Yakup Kadri 1932 yılında dört arkadaşıyla Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin ve Şevket Süreyya Aydemir Kadro dergisini çıkarır. İktisadi devletçilik ve sosyal siyaset ilkelerini savunan dergi, 3 yıl süren yayın hayatının ardından Yakup Kadri'nin 1934'te elçilik görevine atanması nedeniyle kapanır. Yakup Kadri bu arada Manisa milletvekilidir ve Kurtuluş Savaşı gözlemlerinden ve Anadolu Mezalimini Tahkik Komisyonu ile birlikte çalıştığı dönemden yararlanarak Yabanı 1932 yazar. Ankara romanı ise 1934'te yayımlanır. Yakup Kadri önce Tiran elçiliği 1934 yapar. Bunu Prag 1935, Lahaye 1939, Bern 1942 izler. Tahran elçiliğinden 1949-1951 sonra tekrar Bern'e 1951 atanır. Bu görevde 3 yıl kaldıktan sonra emekli olur. Elçilik göreviyle yurt dışında bulunduğu dönemde daha çok monografi, Atatürk ve anılarını kaleme alır. Zoraki Diplomat, Hep O Şarkı, Anamın Kitabı. Bir de iki ciltlik Panorama adlı romanını yazar ve bu yıllarda 1960'da kurucu meclis üyeliğine getirilir. 1961 seçimlerinde bu kez memleketi Manisa'dan milletvekili seçilir. Bu görevi 1965'e kadar süren Yakup Kadri 13 Aralık 1974'te Ankara'da hayata gözlerini kapatır. Mezarı İstanbul'da Beşiktaş'taki Yahya Efendi mezarlığındadır. Eserleri: Öykü, Bir Serencam 1919, Rahmet 1923, Milli Savaş Hikayeleri 1947, Roman, Kiralık Konak 1921, Nur Baba 1922, Hüküm Gecesi 1927, Sodom ve Gomorre 1928, Yaban 1932, Ankara 1934, Bir Sürgün 1937, Panorama 1 1950, Panorama 2 1954, Hep O Şarkı 1956. Mensur Şiirler, Erenlerin Bağından 1918-1922, Okun Ucundan 1922, Anı, Zoraki Diplomat 1954, Anamın Kitabı 1957, Vatan Yolunda 1958, Politikada 45 Yıl 1968, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları 1969, Monografi, Ahmet Haşim 1934, Atatürk 1946, Tiyatro, Nirvana 1909, Veda 1909, Sağanak İstanbul Şehir Tiyatroları Kütüphanesi Tarihsiz, Mağara 1934, Çeşitli Yazılar, Kadınlık ve Kadınlarımız 1923, Ergenekon 2 Cilt 1929, Alp Dağları'ndan ve Miss Chalfir'in albümünden 1942. Çeşitli derlemeler, İzmir'den Bursa'ya, Halide Edip, Falih Rıfkı, Mehmet Asım ile birlikte hikayeler, mektuplar ve Yunan ordusunun mesuliyetine dair bir tetkik notu ile yayımlanır. İçinde Yakup Kadri'nin Küçük Neron, Dünya Gözü ve Ahiret Sesleri, Teslim, Teslim adlı 3 öyküsü bulunmaktadır. 1922. Seçme yazılar Latin harflerinin kabulü üzerine alfabeyi öğretmek üzere hazırlanmış bir derleme kitabıdır. Başlığın altında bu kitap Dil Encümeni'nin kararı ile Yakup Kadri, Falih Rıfkı ve Ruşen Eşref tarafından tertip edilmiştir notu bulunmaktadır. 1928. Çevirileri Horatlus 1931, Sıvanların Semtinden 1942. Kitabın sonu 5 Şubat 2003.